Ayrım 21.
Dan telefon ettiler. Bir ses, İzmir kıtalini protesto etmek için bir miting hazırlıyoruz. Bütün talebe birlikleri buna dahildir. Hemen gel dedi. Ocağın reisi o zaman Ferit Bey'di. Ocakta tüm gençler heyecan içindeydiler. Bir tanesi cebimde 30 lira olsa hemen İzmir dağlarına çıkacağım dedi. Bu düşünce o zaman çok yaygındı. Bir yandan direnme arzusunu simgeliyordu, bir yandan da örgütsüzlüğü vurgulamaktaydı. Tereddütler, ne yapacağını bilememeler hareketi bir yerde şaşkınlık içerisinde bırakmaktaydı. Nitekim ilk miting olan Fatih toplantısında kimin konuşacağı konusu ortaya atılınca herkes mütereddit ve çekimser davranmıştır. Bu noktada tekrar Halide Edip'in anılarına dönelim. Ben konuşurum dediğim zaman herkes çok sevindi ve ilk miting yerinin Fatih olmasına karar verildi. Halk Fatih Belediyesi'nin önünde toplanmıştı. Balkondan konuşulacaktı. Binanın üzerindeki ay yıldızlı bayraklar rüzgarda sallanırken onun altında da yani balkonun demir parmaklığının altında da bir siyah örtü sarkıtılmıştı. Kalabalığın ortasında askerler ve zabitler vardı. Hepsi nutku bekliyordu. İlk cümlem, gece en karanlık ve ebedi göründüğü zaman gün ışığı en yakındır oldu. Sanırız bu küçük cümle tüm bağımsızlık savaşlarının umudunu simgelemektedir. Halide Edip Sultanahmet mitingini ise şöyle anlatmaktadır. Bu 6 Haziran 1919'a rastlar. Sultanahmet Meydanı'na Fuat Paşa Türbesi sokağından girdim. Yanımda kaç kişi vardı? Beni kim götürüyordu bilemiyordum. Kalbim o kadar atıyordu ki yürürken sallanıyordum. Fakat meydanın başına gelip de kalabalığı görünce bana sükunet geldi. Sultanahmet Camii'nin minareleri mavi göğe yükselen usta bir sanatkarın ellerinden çıkmış beyaz neyler gibiydi. Minarelerin dar şerefelerinden siyah bayraklar havalarda dalgalanıyordu. Caminin önünde yerden yüksek bir kürsü vardı. O da siyah bir örtüyle kaplıydı. Kürsünün önünde ABD Başkanı Wilson'ın 12. prensibini temsil eden bir yazı vardı. Sade meydan değil, Ayasofya'ya kadar her yeri insan doluydu. Halk o kadar sıkışmıştı ki hareket edemeyecek bir haldeydi. Askerler kalabalığın 200 bin kişi olduğunu söylüyorlardı. Bu kımıldanamayacak kadar sıkı olan kalabalıktan başka caminin demir parmaklıkları, damlar, cami kubbeleri dahi insanlarla doluydu. Nasıl o kürsüye yaklaşabildim farkında değilim. İki yanımda, iki önümde dört süngülü asker bana yol açıyordu. Bunların gösterdiği kardeş sevgisi ve itinasını ömrüm boyunca unutmayacağım. Halide Edip kürsüye çıkarken bütün meydanı dolduran on binlerce insan tekbir getirmeye başlamıştı. O güne ait haber filmlerini izleyenler kalabalığın görkemli dalgalanışını, o direnme isteğinin gönülleri dolduran imanlı haykırışını adeta duyar gibi olurlar. Halide Edip bu tekbir sesleri arasında kürsüye çıkarken neler düşünüyordu? İnsanların kardeşliğini ve barışını ilan eden İslamiyet ebedidir. Batıl inançlar ve dar görüşler İslamiyet değil, Allah'tan gelir gerçek İslamiyet. Ben bugün onun en yüksek noktasını ifadeye mecburum. Türkiye, benim zulme uğramış milletim de ebedidir. O öteki milletlerde de olan kusur ve faziletlere sahip olmakla beraber hiçbir maddi kuvvetin yok edemeyeceği manevi kudrete de sahiptir. Ben bugün onun zirvesini anlatmalı, insanlığın kardeşliğini ifade eden ruhunu vermeye çalışmalıyım. Halide Edip'in konuşması bütün meydanda yankılandı. Konuşmanın sonunda yüz binler Halide Edip'in yeminini iki defa tekrarladılar. Yemin iki ögeyi içermekteydi. İnsanlık ve adalet esaslarına sadık kalmak, hangi şartlar altında olursa olsun hiçbir kuvvete boyun eğmemek. Kürsünün etrafında, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta ya da başka cephelerde yaralanmış bir sakat askerler kalabalığı vardı. Hemen herkes Halide Edip konuşurken ağlıyordu. Bu heyecana dayanamayan genç bir üniversiteli, "Milletim, zavallı milletim!" diye tüm gücüyle haykırdı. Kürsünün merdivenine oturmuş bir ihtiyar ise sürekli bir biçimde ağlıyordu. Sultanahmet mitinginin coşkusu, bağımsızlık savaşımına yığınların katılımının ilk işaretiydi. Artık tüm ulus, bütün toplum katmanlarıyla savaşıma karar veriyordu. Hele Halide Edip'in şu son sözleri, bugün bile bağımsızlık savaşımının sürekli yolculuğunda olan bizim gibi uluslara yol gösterecek niteliktedir. Kardeşler, vatandaşlar, evlatlar, beni dinleyiniz. Yabancı hükümetler düşmanımız, milletler dostumuz ve kalbimizdeki haklı isyan kuvvetimizdir. Bütün milletlerin haklarını kazanacağı gün uzak değildir. O gün geldiği zaman bayraklarınızı alınız. Bu maksat için canlarını veren kardeşlerinizi ziyaret ediniz. Şimdi yemin edin ve benimle beraber tekrarlayın. Yüreğinizdeki mukaddes heyecan milletlerin hakları ilan edilinceye kadar devam edecektir. Yukarıda o günün yayın organlarından alarak tüm heyecanını yansıtmaya çalışarak sergilediklerimizin yorgun savaşçılar yığınının tekrar savaşıma karar vermesini anlatır. Bu karar bir siyasal katılım niteliğindedir. Tek tek bireysel ve yerel kurumlar düzeyinde kalan bu katılım arzusu, önce kongreler, sonra da 1919 seçimleriyle belirli bir yöne doğru toplanabilmiştir. Şu nokta açıktır ki, düşmanların ve işbirlikçilerin kışkırtmaları, bağımsızlık savaşımı bilincinin bilenmesine neden olmuş, ilk direniş örgütlerini ve onların yığınlara mal olmasının kanıtı olan toplu gösterileri ortaya çıkarmıştır. Siyasal katılımın çeşitli boyutlarını milli mücadele süresince görmek mümkündür. Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi'nin bizzat kendisi, yaptığı tartışmalar ve aldığı kararlarla bu katılımın en üst derecedeki bir örneğini vermiştir. Yatay ilişkilerin geliştiği bu dönemde Türk toplumu sivil topluma en yakın olduğu günleri yaşamıştır. 7. 1919 seçimleri. Mustafa Kemal Amasya bildirisinde tek çözüm yolunun ulusun azim ve iradesinde bulunduğunu ileri sürerken katılımın gerekliliğini vurgulamak istiyordu. Alınması gereken zorunlu kararları kongreler aracılığı ile gündeme getirir, tartışır ve kararlaştırırken sürekli bir biçimde kamuoyunun bir yerde tüm ulusun bu kararlara katılımını sağlamayı amaçlamaktaydı. Erzurum'dan Sivas'a uzanan kongreler dizisi bu kongreler sonunda oluşan heyeti temsiliye hem bir katılımın simgesi hem de katılımın getirdiği haklılığı, bir anlamda yasallığı kendilerinde somutlaştıran organlardır. Milli mücadelenin başarısındaki önde gelen etken, altını çizdiğimiz katılımın savaşıma yönelik kararlara katılma anlamında alıyoruz bu deyimi, varlığıdır. Milli mücadele kararına yönelik süreçte kongrelerden seçime kadar uzanan bir aşamalar zincirine rastlamaktayız. Kongrelerin üzerinde oluşumlarından aldıkları kararlara kadar ayrıntılı bir biçimde durulduğu halde bugüne değin seçim konusu ele alınmamıştır. Oysa kongreleri izleyen 1919 seçimi son Osmanlı Meclisi mebusanını oluşturduğu gibi 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de temelini, çekirdeğini meydana getirmiştir. Seçim düşüncesi, Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle birlikte gündeme getirilmiştir. Bu düşünceyi gündeme getiren de Mustafa Kemal ve onun etkisiyle Fethi Okyar Bey'dir. Bilindiği gibi Mustafa Kemal'in Suriye'den dönüşünü izleyen günlerde, onun parasal desteğiyle Fethi Bey Minber adlı bir gazete yayınlamıştır. Fethi Bey'in anılarında da açıklandığı gibi Mustafa Kemal bu gazeteyi düşüncelerini kamuoyuna yansıtmak için bir araç gibi kullanmayı amaçlamaktaydı. Nitekim gazetenin yayınladığı süre içerisinde Mustafa Kemal'in eline geçen bazı fırsatları çok iyi kullandığını görmekteyiz. Bu arada kendisinin ünlü Zabit ve Kumandanla Hasbihal adlı yapıtı da bu gazetelerin yayını olarak çıkmıştır. Yeni seçim düşüncesi ilk defa bu gazetede yer almıştır. Minber'in 14 Teşrin Nisani, Kasım 1918 tarihli 13. sayısında o günkü kabinenin basın sözcüsü olan Rıza Tevfik Bey ile bir mülakat yer almaktadır. Rıza Tevfik Bey aynı zamanda kabine üyesidir. Bu mülakatta dikkati çeken nokta, Minber muhabirinin ısrarla yeni seçimler konusunda kabinenin düşüncesini sormasıdır. Bu sorunun Mustafa Kemal'in telkiniyle sorulduğu çok açıktır. Seçimlerin yenilenmesi düşüncesi Ekim 1918'den sonra hiçbir zaman gündemden inmemiştir. Hatta damat Ferit Paşa hükümetleri döneminde Haziran-Temmuz 1919 aylarında konu bir kere daha canlanmış, Dahiliye Nazırı Adil Paşa bu konuda bazı yüzeysel çalışmaları başlatmıştır. Ne var ki seçim kararı Sivas Kongresi sonucunda Anadolu'daki bağımsızlıktan yana güçlerin yani heyeti temsiliyenin baskısı sonucu alınabilmiştir. Bilindiği gibi Eylül 1919 sonunda Anadolu'nun İstanbul'la ilişkilerini kesmesinden sonra damat Ferit Paşa istifa zorunluluğunda kalmış, yerine gelen Ali Rıza Paşa hükümeti ise 9 Ekim 1919'da mebuslar seçimine mahsus kararnameyi yayınlamıştır. Böylece ülke seçim atmosferine girmiştir. 1919 seçimleri 1908'de yasalaşan ilkeler uyarınca yapılmıştır. Seçimde temel ilke iki dereceli seçim düzeninin varlığıdır. Bu ilkeye göre seçim iki aşamada gerçekleşiyordu. Birinci aşamada seçme ve seçilme hakkına sahip olan tüm vatandaşlar bölgelerinde tespit ettikleri sayılara göre ikinci seçmenler milletvekillerini seçmekteydiler. Seçim bölgesi olarak liva ya da sancak kabul edilmişti. Bu idari birim il ve ilçe arasında yer alan bir yönetim birimiydi. 25 yaşını geçen tüm erkek vatandaşlar seçme hakkına sahiptiler. Bu seçmenleri kapsayan seçmen listeleri her seçim yöresindeki belediye ve bucak meclislerinin başkanlarının dini liderlerin katıldığı bir komisyon hazırlar. Sonra da bu seçmen listeleri her ilçede oluşturulan heyet-i teftişiye adı verilen kurullar tarafından denetlenirdi. Listeler belirli bir süre yörede herkesin izleyebileceği bir yerde askıya çıkarılır. Listelere yönelik itirazlar da gene belirli bir süre içerisinde ilçedeki heyet-i teftişiye kuruluna yapılırdı. Birinci seçmen olma hakkına sahip olanlar ikinci seçmende olabilirlerdi. Seçimler bir günde tamamlanmazsa ertesi günde devam ederdi. Genelde tüm ülke için geçerli bir seçim günü bulunmamaktaydı. Bu nedenden ötürü de seçimlerin tamamlanması çoğu kere bir ya da iki ayı bulabilmekteydi. 30 yaşını bitiren tüm erkek vatandaşlar eğer ikinci seçmen olma hakkına sahip iseler milletvekili seçilme hakkına da sahip olmaktaydılar. 1919 seçimleri bu kurullar uyarınca yaklaşık 2,5 aylık bir sürede tamamlanmıştır. Biz bu seçimleri sadece bir yayın organının gözlüğü ile sergilemeye çalışacağız. Bu yayın organı Celal Nuri İleri Bey'in başyazarı olduğu İleri Gazetesi'dir. Bu gazetenin 1 Kasım 1919 tarihinden sonraki sayılarını seçim kampanyasını izleme amacıyla gözden geçireceğiz. Öte yandan seçimlere ilişkin haber ve yorumları mümkün olduğunca tarih sırasına göre yansıtacağız. İleri 1919 seçimlerini heyeti temsiliye çizgisinde izlemiştir. O günün koşullarına göre köktenci bir yayın organı olarak nitelenebilir. Celal Nuri İleri Bey'in baş yazıları ile Anadolu'da başlayan mücadelenin sürekli bir destekleyicisidir. Seçim kararının tüm Anadolu'da yürürlüğe girdiği ve uygulanmaya başladığı Teşrin-i Sani, Kasım 1919 ayını izleyen haber ve yorumlar bir önce de söylediğimiz gibi tarih sırasına göre şöyledir. 1 Teşrin-i Sani, Kasım 1919. Gazetenin ikinci sayısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye mandateri olmak istemediğine dair bir haber dikkatleri çekecek bir yere konmuş bulunmaktadır. Üçüncü sayfada ise seçimlerle ilgili şu haber yer almaktadır. Dün Şehzadebaşı'nda Şark Tiyatrosu'nda Umum Fabrikalar amelileriyle sosyalist fırkaları saat 1'de bir içtima akdetmişlerdir. Fırka reisi Hilmi Bey, iştirakçı Hilmi, bütün amele ve işçilerin gayelerine vasıl olabilmeleri için bir vahdedi külliye tesisi lüzumuna dair nutuk irat ve amele hukukunu müdafaa ve muhafaza edecek mebusların intihabatı için amele heyetlerinin birleşmesine karar vermiştir. Bu karar üzerine Umum Fabrikalar Amelesi ile sosyalist fırkalarından müteşekkil Sosyalist Birliği namıyla bir heyet intihab edilmiştir. Gene aynı gün ve aynı sayfada Hürriyet-i İtilaf Fırkası Başkanı Sadık Bey'in Rus Çarı'na çekmiş olduğu bir telgrafta yer almakta ve bu telgraf söz konusu partinin yabancı emperyalist güçlerle işbirliğini sergileme amacıyla bir kanıt gibi kullanılmaktadır. Seçimle ilgili diğer haberler intihabat etrafında başlıklı bir sütunda yer almıştır. Bu haberlerden dikkati çekenler sırasıyla şunlardır. İntihabatın biçimiyle ilgili Darülfünun'da yapılan toplantı. 23 ikinci seçmeni olan Merzifon kazası seçim sonuçları. Bursa namzetlerinin belli olması ve isimleri. Aynı gün gazetenin 5. sayfasındaki bir yorumda çok sayıda fırkanın varlığı ve getirdiği sonuçlar incelenmektedir. Yazının başlığı fırkalar ve fırkacılık şeklindedir. Yazı, bir memlekette fırkaların çokluğu faideden ziyade müzirat tevlid eder yargısıyla başlamaktadır. Özellikle küçük partilerin yaratacağı ayrılıkçı havanın azınlıkların ekmeğine yağ süreceği konusu vurgulanmaktadır. Yazının bütünündeki hava, ülkenin selameti açısından fırkaların birleşme eğilimlerini desteklemesi ve bir memleketçi cephe oluşturmaları doğrultusundadır. 2 Teşrinisani 1919. Birinci sayfanın üstünde, çerçeve içerisinde fırkaların hududu husumeti nereye kadar gider başlıklı bir nasihat yazısı var. Yazı şu satırlarla bitiyor. Bunu ne Talat Paşa'nın ittihatı ne Ferit Paşa'nın itilafı anlayamadılar. Fraksiyonlar volkanik arazide dikiş tuttururlar. Fırkalar ise huzur ve asayişe nail memleketlerde ibrazı faaliyet edebilirler. Dördüncü sayfada intihabat etrafında genel başlığı altında şu haberler yer almakta. Milli Kongre, Hürriyet-i İtilaf ve Vahdet-i Milliye dışındaki fırkalar dün öğleden sonra saat 2'de toplanmışlardır. Fırkaların namzet listeleri okunarak bunların içinden seçilecek namzetlerin tespiti Perşembe'ye ertelenmiştir. O gün durum münakaşa edilecektir. Bu arada Sosyalist Birliği'nin 3 namzet gösterme arzusu Ferit Paşa'nın konuşmasından sonra reddedilmiştir. Bunun üzerine mezkur fırka seçimlere iştirak edemeyeceğini söylemiştir. Heyet-i Teftişiye'nin dünkü toplantısında sandık mahalleri ve başkanları meselesi konuşulmuştur. Bu haberin hemen altında seçim sandıklarının Zeytinburnu fabrikasında yapıldığı da bilgi olunarak verilmektedir. Aynı tarihli gazetenin 8. sayfasında Ankara kaynaklı bir tekzip görülmektedir. Tekzip, Alemdar'ın Ali Fuat Paşa'nın Ankara'da terör havası estirdiğine dair bir haberine yöneliktir. Müdafaa-i Hukuk Derneklerinin ya da Kuvvayi Milliye'nin Anadolu'daki seçimlere hile karıştırdığı, baskı yaptığına ilişkin haberler daha sonraları yoğunlaşacak, özellikle milli mücadeleye karşı olan basının kullandığı haberler olarak dikkat çekecektir. 3 Teşrinisani 1919. Seçimlerle ilgili olarak 3. sayfada Milli Kongre'nin Müdafaa-i Hukuk Heyeti temsiliyesine gönderdiği bir muhtıra yer almaktadır. Muhtırada şu satırlar dikkati çekmektedir. Müdafaa-i Hukuk Milliye Cemiyeti'ne düşen mukaddes vazife, Müdafaa-i Hukuk'un kefili olacak Emre Bitarafani'nin teminidir. Heyet-i temsiliyenin livalarda bulunan mümessillerinin umuru intihabiyeye, müdahalelerin katiyen men edilmeleri lazımdır. Müdafaa-i Hukuk Heyeti temsiliyesinin beyannameleri bu noktayı deruhte etmişti ki bize itimat bahşolunmuştur. Fakat itimatın teyit ve tahkiki efale muhtaçtır. 10 Teşrinisani 1919. Mustafa Kemal'in Milli Kongre'nin muhtırasına verdiği ve baskı iddialarını tümüyle reddeden cevap gazetenin 8. sayfasında yer almakta. Bu haberin veriliş biçimi ilerinin tutumuna gölge düşürecek nitelikte. Çünkü Milli Kongre'nin muhtırası üzerinde uzun yorumlar ve başyazılar yayınlayan gazetenin Mustafa Kemal'in cevabını da aynı ölçüler içerisinde değerlendirmesi gerekirdi. Ne var ki daha önce de değindiğimiz ikili ölçüt kullanma alışkanlığı bir yerde bu ters tutumu doğurmaktadır. 11 Teşrinisani 1919. Bu tarihli gazetenin 2. sayfasında seçimlere yönelik iddiaları yerinde tetkik için Fevzi Paşa'nın Şam vapuru ile Samsun'a hareket ettiği haber veriliyor. Aynı vapurda Kara Vasıf Bey'in de bulunduğu not edilmekte. Ne var ki Kara Vasıf Bey Samsun'a Sivas'taki bir takım özel işlerini halletmek için gittiğini söylüyor. Fevzi Paşa ise Erzurum'a kadar gideceğini bildiriyor. Bu arada seçim harcamaları için bütçede yer alan 40 bin liraya ek olarak 20 bin liralık yeni bir tahsisatın daha verildiği de haberler arasında yer almakta. 9-25 Teşri Nisani tarihli gazetelerde ağırlıklı haber olarak Milli Kongre'nin İstanbul namzetlerini tespit edebilmek için yaptığı toplantılardan söz edilmektedir. Milli Kongre'nin uzun toplantılara rağmen İstanbul adaylarının tam manasıyla tespit edememesi bir yerde üzücü ve umut kırıcı olarak nitelenmektedir. Örneğin 12 Teşri Nisani tarihli gazetenin 8. sayfasında bu konuda şunlar yer almıştır. Milli Kongre, Çiftçi Sosyalist Partisi ile Türkiye Milli Fırkası'nın henüz resmen beyannamelerini almamış oldukları için toplantıya katılmaları konusunu tartışmış, bu fırkalara cumartesi gününe kadar resmi işlemlerini bitirmeleri için süre tanınmıştır. İşçi Sosyalist Partisi'nin Ferah Tiyatrosu'nda izinsiz toplantı yapması üzerine tahkikat açılıyor. Türkiye Sosyalist Fırkası'nın İstanbul namzetlerinin Doktor Refik Nevzat ve dava vekili Kemal Beyler olduğu anlaşılmıştır.